Yaşamlarımızın Tanrı'nın bereketi ve etkinliğiyle dolu olmasını isteriz. Ama sanki Tanrı'nın yüzünü sakladığı, bize uzak olduğunu düşündüğümüz dönemler yaşarız. Hayatımızda hepimizin Tanrı neredesin dediğimiz anlar olmuştur. Tanrı hayatımızda nasıl çalışır başlıklı konuşmalarımızda, böyle anlarda Tanrı'nın hayatımızda nasıl etkin olduğunu göreceğiz.
Hello listening friends, we are delighted that you are back with us again.
Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrar bizimle birlikte olmanızdan çok memnunuz.
And I want to remind you that in our last broadcast we saw that God made a personal and conditional promise to Elijah.
Size şunu hatırlatmak istiyorum. Son yayınımızda Tanrı'nın İlyas'a kişisel ve koşullu bir vaat verdiğini gördük.
And Elijah aligned himself in obedience to God.
Ve İlyas Tanrı'ya itaat ederek kendini Tanrı amacına göre ayarladı.
And that is why God sent the fire to the mountain which supernaturally consumed everything.
İşte bu yüzden Tanrı daha doğaüstü bir şekilde her şeyi tüketen bir ateş gönderdi.
He made a promise to Elijah to send the rain and he kept his promise.
Tanrı İlyas'a yağmur göndereceğine söz verdi ve sözünü tuttu.
Elijah warned Ahab to return home quickly because it was going to rain.
İlyas Ahab'ı çabucak eve dönmesi için uyardı. Çünkü yağmur başlayacaktı.
Remember that this was the rain which will end the drought that they had for the last 3 years.
Hatırlayın, bu son 3 yıldır süregelen kuraklığı sona erdirecek olan yağmurdu.
What happened next then?
Sonra ne oldu?
Ahab went down to eat and drink, but Elijah went up to kneel on the promises of God.
Ahab yemek ve içmek üzere dağdan indi. Fakat İlyas, Tanrı'nın vaadine göre diz çöküp dua etmek için gitti.
Think with me just for a moment.
Bir an için benimle birlikte düşünün.
Both men saw the hand of God working mightily.
Her iki adam da Tanrı'nın elinin görkemli bir şekilde çalıştığını gördü.
Both men saw the power of God manifested.
Her iki adam da Tanrı'nın gücünün açıkça belirdiğini gördü.
Both men experienced the greatest supernatural intervention of God since the Exodus.
Her iki adam da Tanrı'nın Mısır'dan çıkıştan sonraki büyük doğaüstü müdahalesini gördü.
But one went off in a brutish, animalistic way to eat and drink.
Fakat bir tanesi hayvani bir şekilde yemeye ve içmeye gitti.
And the other went up in humility before God, clinging to the promises of God.
Ve diğeri alçak gönüllülükte Tanrı'nın sözüne sıkıca tutunmak için Tanrı'ya gitti.
What should this tell us?
Bu bize ne anlatır?
Miracles will not necessarily make people believe.
Mucizeler insanların inanmasını kesinlikle sağlayacak şeyler değildir.
Jesus performed many miracles, but many people did not believe.
İsa birçok mucize gösterdi, fakat birçok insan inanmadı.
There were miracles right before Ahab's eyes, but it did not scratch his heart.
Ahab'ın gözlerinin önünde mucizeler vardı, fakat bu onun yüreğini etkilemedi.
The spiritual blindness was there, and the miracle made no difference.
Ruhsal körlük oradaydı ve mucizeler fark yaratmadı.
There is something else here that I want to tell you about Elijah's prayer.
Size İlyas'ın duası hakkında söylemek istediğim başka bir şey var.
When Elijah went up to pray, he prayed specifically.
İlyas dua etmeye gittiğinde özel olarak dua etti.
Can you see his specific prayer in the text?
Onun özel duasını metinde görebiliyor musunuz?
Can you find it?
Onu bulabiliyor musunuz?
There is no prayer recorded in this passage.
Bu metinde kaydedilmiş hiçbir dua yok.
The Holy Spirit who authored the Bible did not record it here in 1 Kings 18.
Kutsal kitabın yazarı, Kutsal Ruh, burada 1. Krallar 18. bölümde bunu yazmadı.
But he recorded it 800 years later in James 5:17.
Fakat 800 yıl sonra Yakup 5. bölüm 17. ayette yazdı.
Where it says the following.
Şöyle diyordu.
Elijah was a man just like us.
İlyas da tıpkı bizim gibi bir insandı.
He prayed earnestly that it would not rain and it did not rain.
Yağmur yağmaması için gayretle dua etti.
For 3.5 years.
3 yıl 6 ay ülkeye yağmur yağmadı.
And then again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.
Yeniden dua etti, gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.
What do you think he was praying about on top of that mountain?
Ne düşünüyorsunuz? Dağın tepesinde ne için dua ediyordu?
Was it just a general prayer? Oh Lord, bless everybody everywhere.
O sadece genel bir dua mıydı? Rab, her yerdeki herkesi bereketle.
That's what some Christians do.
Bu bazı Hristiyanların yaptığıdır.
I am convinced in my heart that he was praying this way.
Yüreğimde şuna inanıyorum. Bence şu şekilde dua ediyordu.
Lord, you have promised me that if I stood before Ahab, it would rain.
Rab, bana söz verdin. Eğer Ahab'ın önünde durursam yağmur yağacak.
I know you're going to fulfill your promise.
Biliyorum, sözünü yerine getireceksin.
I want to ask you a question.
Sana bir soru sormak istiyorum.
Do you know why prayer is such a burden on so many people?
Neden dua birçok insanın üzerinde böyle bir yük biliyor musunuz?
Because of the ambiguity of our prayers.
Çünkü dualarımızdaki belirsizlikten dolayı.
We look upon prayer as if it is a task.
Görevimizmiş gibi gözlerimizi yukarı dikiyoruz.
We feel that the task is too heavy, and so we end up with such prayer, oh God bless everybody everywhere.
Görevin çok ağır olduğunu hissederiz ve şöyle bir duayla sonlandırırız. Rab, her yerdeki herkesi bereketle.
Well, I am known to forget a few things on some occasions.
Bazı durumlarda birçok şeyi unutmakla bilinirim.
All my colleagues know that.
Bütün meslektaşlarım bunu bilirler.
Sometimes someone will ask me about my phone number.
Bazen birileri bana telefon numaramı sorar.
And then what happens if I say to the person, well, it's 8-6-7-9-6 or something like that.
Ve eğer ben o kişiye 867-96 gibi bir şey dersem,
just try all the numbers and see if you can get me.
Bütün rakamları dene bakalım, bana ulaşabilecek misin?
Or if you ask for my street address.
Ya da bana adresimi soruyorsanız.
Sometimes I call my secretary and said, what's our address?
Bazen sekreterimi arayıp soruyorum. Benim adresim nedir?
Sometimes I forget.
Bazen unutuyorum.
What if I would tell a person, well, my home is on 35 or 95 or I'm not really sure, just come anyway.
Farz edelim birisine şöyle diyorum. Benim evim 35. ya da 39. caddede. Emin değilim, bir şekilde gelin.
Normal people don't give information in a vague way like this.
Normal insanlar bu şekilde bilgi vermezler.
Okay, think spiritually with me for a moment.
Şimdi bir an için benimle birlikte ruhsal olarak düşünün.
I have never seen great prayers in the Bible to be ambiguous prayer.
Kutsal kitapta ne olduğu belirsiz harika dualar görmedim.
These are always prayers that come to God with specific requests.
Bunlar her zaman kesin ve açık taleplerle Tanrı'ya gelen dualardı.
Some people, out of sense of reverence, they don't want to be specific with God.
Büyük saygı hissinin dışında olan bazı insanlar Tanrı'ya kesin ve açık olmak istemezler.
Let me put an end to that fallacy.
Bu yanlış düşünceye bir nokta koymamıza izin verin.
When Jesus said in Matthew 10:30 that the hairs on your head are counted for,
İsa Matta 10. bölüm 30. ayette başınızdaki saçlar bile sayılı derken,
it doesn't mean that he just simply know how many there.
Bu sadece onların kaç tane olduğunu biliyordu demek değildi.
They are numbered.
Onlar sayılılar.
Meaning that he knows which hair in the brush this morning.
Bunun anlamı, bu sabah hangi teller fırçada kaldı onu biliyor.
He has chronological records of every single hair on your head.
Onun başınızdaki her bir saç için kronolojik bir sıralaması var.
If God is that specific in details with you, you need to be that specific in details with God.
Eğer Tanrı size kesin ve açık bir şekilde yaklaşıyorsa, sizin de Tanrı'ya bu kadar kesin ve açık bir şekilde yaklaşmanız gerekir.
Elijah prayed specifically.
İlyas kesin ve açık olarak dua etti.
But he also prayed obediently.
Aynı zamanda da itaatle dua etti.
He prayed clinging to the promises of God.
O Tanrı'nın sözüne sıkıca tutunarak dua etti.
And he also prayed persistently.
Ve hem de ısrarla dua etti.
Now this is part is a challenge for me.
Şimdi bu bölüm benim için bir mücadele alanı.
Jesus often taught that it is not the length of prayer.
İsa sık sık öğretti ki önemli olan duanın uzunluğu değil.
It is not the language of prayer.
Duanın dili de değil.
It is not the posture of prayer.
Duadaki fiziksel durum da değil.
But it is persistent in prayer.
Fakat duadaki ısrarcılıktır önemli olan.
And that's what God desires.
Bu Tanrı'nın yüreğinin arzusudur.
And I don't understand everything about persistence in prayer.
Duadaki ısrarcılık konusunda her şeyi anlamıyorum.
But I know that it is the word of God.
Fakat biliyorum ki bu Tanrı'nın sözüdür.
The greatest challenge to all of us is persistence in prayer.
Hepimize en büyük meydan okuma duadaki ısrarcılıktadır.
In Luke chapter 18 verses 1 to 5 Jesus said,
Luka 18. bölüm 1. ve 5. ayetler arasında
There was a woman who pestered an ungodly judge and kept beating on his door until the judge answered her.
Tanrısız yargıca sıkıntı veren, yargıç ona cevap verene kadar kapısını çalmaya devam eden bir kadın vardı.
Even though I don't fear God yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice.
Her ne kadar Tanrı'dan korkmazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım.
In Matthew 26:36
Matta 26. bölüm 36. ayette
You find Jesus himself in Gethsemane persistent in prayer about the will of the Father.
İsa'yı Getsemane'de Tanrı'nın isteği konusunda ısrarla dua ederken buluyoruz.
In Mark 7:24-30
Markos 7. bölüm 24. ve 30. ayetler arasında
The Syrophoenician woman who came and sought Jesus on behalf of her daughter stayed until he answered her.
İsa'ya gelen, kızının adına çabalayan ve İsa cevap verene kadar orada duran Suriye Fenike ırkından bir kadın.
Let me repeat again that I don't understand everything about persistence in prayer.
Tekrarlamama izin verin. Duada ısrarcı olmak konusunda her şeyi anlamıyorum.
But everywhere in the scripture you encounter that biblical teaching about persistence in prayer.
Fakat kutsal yazılarda her yerde duada ısrarcı olmak konusundaki tanrısal öğretişe rastlayacaksınız.
Here's what it says to me.
Burada bize söylenen şu.
It says to me that there is something about persistence that belongs together with God's promises.
Sebatkarlıkla Tanrı'nın vaatleri arasında bir ilişki vardır.
Now I'm not talking about personal desires or wants.
Şimdi kişisel arzular ya da istekler hakkında konuşmuyorum.
I'm talking about God's promises.
Tanrı'nın vaadi hakkında konuşuyorum.
How did Elijah persist in prayer?
İlyas duada nasıl ısrarcı oldu?
43 of chapter 18.
18. bölümün 43. ayeti.
Elijah sent his servant to look for clouds 7 times.
İlyas uşağını bulutlara bakması için 7 defa gönderdi.
After the first time, he could have given up.
İlk seferden sonra bırakabilirdi.
After the second time, he could have said, "Well, God is not going to answer me."
İkinci seferden sonra Tanrı bana cevap vermeyecek diye söyleyebilirdi.
After the third time, he could have said, "Well, I have had enough victory for one day."
Üçüncü seferden sonra bir gün için yeterince zafer kazandım diye söyleyebilirdi.
Or after sending him for the fourth time, he could have said, "Oh, I must have misunderstood God's promises."
Ya da onu dördüncü kez gönderdikten sonra Tanrı'nın vaadini yanlış anlamış olabilirim diyebilirdi.
And after sending him out the fifth time, he could have begun to doubt God.
Ve beşinci kez gönderdikten sonra Tanrı'dan şüphe etmeye başlamış olabilirdi.
Or after the sixth time, he could have been angry with God, as some of us do.
Ya da altıncı seferden sonra bazılarımızın yaptığı gibi Tanrı'ya kızmış olabilirdi.
But he was persistent in prayer even to the seventh time.
Fakat yedinci kez için ısrar ediyordu.
Let's just recount again.
Tekrar sayalım.
He prayed specifically.
Kesin ve açık dua etti.
He prayed obediently.
İtaatle dua etti.
He prayed clinging to the promises of God.
Tanrı'nın sözüne tutunmaya devam etti.
He prayed persistently.
İsrar'la dua etti.
But he also prayed expectantly.
Hem de ümitle dua etti.
He believed with all of his heart that God was going to keep his word.
Bütün yüreğiyle Tanrı'nın sözünü tutacağına inandı.
And that is why he kept on sending his servant until the seventh time.
İşte bu yüzden 7. defaya kadar uşağını göndermeye devam etti.
He should have been shocked if God did not keep his word.
Eğer Tanrı sözünü tutmasaydı şok olmuş olurdu.
Do you know how you can tell he was expectant?
Umutla beklediğini nasıl söyleyebiliriz biliyor musunuz?
As soon as the servant came to say that he saw a cloud as small as a man's hand.
Uşak bir adamın başı kadar küçük bir bulut gördüğünü söylemek için geldiğinde,
he immediately believed that the rain is coming.
Anında inandı ki yağmur geliyor.
That is an expectancy in prayer.
Bu duadaki umuttur.
Now if you examine this passage very closely, you're going to notice that Elijah would have been surprised if God had not answered.
Şimdi eğer bu metni dikkatlice kontrol ederseniz, Tanrı cevaplamamış olsaydı, İlyas'ın şaşırmış olacağını görecektiniz.
Most of us are surprised when God answers prayer.
Birçoğumuz Tanrı dualarımızı cevapladığında şaşırırız.
And that is why 2800 years later we are reading about Elijah and studying about Elijah tonight.
İşte bu yüzden 2800 yıl sonra bugün İlyas hakkında okuyup İlyas hakkında çalışıyoruz.
Why?
Neden?
Because he persisted in prayer.
Çünkü o duada ısrar etti.
Because he was not surprised by God's answer to prayer.
Çünkü o Tanrı'nın cevaplamasına şaşırmadı.
Finally, when God fulfilled his promise, Elijah stayed humble before God.
Sonunda Tanrı vaadini yerine getirdiğinde, İlyas Tanrı'nın önünde alçak gönüllü bir şekilde yaşamaya devam etti.
Elijah, after the victory, he tucked his cloak and he ran before King Ahab.
İlyas zaferden sonra kemerini kuşandı ve Kral Ahav'ın önünde koştu.
Now this is an act of submission and humility.
Bu boyun eğme ve alçak gönüllülüktü.
To run before the king is to subordinate yourself to him as a servant.
Kralın önüne koşmak, kendini onun emri altında hizmetçi olarak koymaktır.
Elijah didn't have to do that.
İlyas bunu yapmak zorunda değildi.
He could have said, "Aha, now I've got Ahab exactly where I want him."
Ahav tam olmasını istediğim yerde diyebilirdi.
Or he could have looked at Ahab and said, "Ahab, I am in and you're out."
Ahav'a bakıp, "Ahav, ben içerideyim, sen de dışarıdasın." diyebilirdi.
But he didn't.
Fakat yapmadı.
Why?
Neden?
Elijah was adamant that everybody must know that this great act was God's act.
İlyas son derece kararlıydı ki bu harika eylem Tanrı'nın işidir diye herkes bilmeli.
Not Elijah's act.
İlyas'ın eylemi değil.
I want to ask you this question.
Size şu soruyu sormak istiyorum.
What are you doing with the conditional promises of God?
Tanrı'nın koşullu sözüyle ne yapıyorsunuz?
Are you refusing to keep the condition?
Koşulu tutmayı red mi ediyorsunuz?
Or are you rationalizing why you don't have to keep the conditions?
Ya da neden koşulu yerine getirmek zorunda olmadığınızı mantığınızı açıklamaya mı çalışıyorsunuz?
Or you may have just simply given up.
Ya da vazgeçiyor musunuz?
There are Christians who don't know how to appropriate the promises of God.
Tanrı'nın sözünü nasıl ayırt edeceğini bilmeyen Hristiyanlar var.
Crowfoot.
Crowfoot.
Crowfoot was a great chief of the Blackfoot Confederacy in South Canada.
Crowfoot, Güney Kanada Federasyonu'nda başkandı.
When Crowfoot gave the Canadian Pacific Railroad permission to cross their land,
Crowfoot, Kanada Pasifik Demir Yolları'na topraklarından geçmesine izin verdiğinde,
they wanted to do something special for him.
Onun için özel bir şey yapmak istediler.
In return for his gracious act.
Kibar hareketine karşılık olarak,
So he was given a railway pass that he could use anywhere in Canada for the rest of his life.
Ona hayatının geri kalan bölümünde Kanada'da herhangi bir yerde kullanılabilmek için bir tren bileti verildi.
Crawford put the railway pass in a leather case and carried it around his neck for the rest of his life.
Crawford biletini deri bir kaba koydu ve hayatının geri kalanını da boynuna asılı olarak taşıdı.
Yet he never took advantage of this wonderful gift.
Harika armağanın avantajını asla kullanmadı.
He never traveled on the railway.
Asla trenle seyahat etmedi.
He had the gift.
Armağanı vardı.
But he never used it.
Fakat asla kullanmadı.
Tragically, this is the way Christians treat the promises of God.
Trajik olarak bu, Hristiyanların Tanrı'nın sözüne yaklaşma şeklidir.
They may hang them on the walls.
Onu duvara asabilirler.
They may believe in them in their heads.
Zihinlerinde ona inanabilirler.
But they don't know how to appropriate it.
Fakat nasıl uygulamaları gerektiğini bilmezler.
Let me give you an illustration.
Size bir örnek vermeme izin verin.
If you give me a check,
bana bir çek verirseniz,
and I take the check and put it in my pocket,
ben bu çeki alıp cebime koyarsam,
and I would never deposit it in the bank,
ve bankadan asla tahsil etmezsem,
that check is useless, right?
Bu çek yararsızdır, değil mi?
I have never appropriated your gift that you've given me.
Bana vermiş olduğunuz bu hediyeyi kendim için kullanmamış oldum.
Now the Holy Spirit has given gifts to each of us.
Kutsal Ruh her birimize armağanlar vermiştir.
The Holy Spirit has given us promises.
Kutsal Ruh bize sözler vermiştir.
And some of you have been given personal promises from the Lord.
Ve bazılarımıza kişisel sözler vermiştir.
What do you do with these promises?
Bu sözlerle ne yapıyorsunuz?
How you appropriate these promises?
Bu sözü kendinize nasıl uyguluyorsunuz?
That is dependent on you.
Bu size bağlıdır.
Do you want to be blessed in any way?
Herhangi bir şekilde bereketlenmek ister misiniz?
Do you want to be blessed financially?
Maddi olarak bereketlenmek ister misiniz?
Well, do you give your tithe to the Lord?
Ondalığınızı Rab'be veriyor musunuz?
Because the Bible said, "Give, and it will be given back to you."
Çünkü kutsal kitap der ki, "Verin, size geri verilecektir."
Do you want to be blessed spiritually and have victory in certain areas of your life?
Ruhsal olarak bereketlenmek ve hayatınızdaki belirli alanlarda zaferli olmak ister misiniz?
Well, examine your calendar, find out how long you spend in studying the Word of God and in prayer.
Takviminizi kontrol edin. Ne kadar zamanı Tanrı sözünü çalışarak ve dua ederek geçirdiğinizi tespit edin.
Do you want your family to be blessed?
Ailenizin bereketlenmesini ister misiniz?
Then find out how long do you spend in instructing them and teaching them about the Word of God and in prayer.
Ne kadar zamanı onlara Tanrı sözünü öğreterek, bu konuda onları eğiterek ve dua ederek geçiriyorsunuz, tespit edin.
God is true to his laws that he has set in motion.
Tanrı kendi koyduğu kanunlara sadıktır.
And he said that when you sow, you will reap.
Ve o dedi ki, ektiğinizi biçeceksiniz.
When you keep the condition of the promise, the fulfillment will take place.
Vaadin koşullarını tuttuğunuzda onlar yerine gelecektir.
Will you renew your commitment to cling to the promises of God tonight?
Tanrı sözünü tutmaktaki adanmışlığınızı bugün yenileyecek misiniz?
And remain faithful to the conditions of the promise?
Ve sözün koşullarına sadık kalacak mısınız?
Join us next time when you will learn the surprising emotional turn that can occur after victory.
Gelecek seferde bize katılın ve zaferden sonra ortaya çıkabilen duygusal karmaşıklığı öğrenin.
Until next time, we wish you God's richest blessing.
Gelecek sefere kadar Tanrı sizi bol bol bereketlesin. Tanrı'nın hayatımızda etkin olmadığını düşündüğümüz dönemler aslında Tanrı'nın hayatımızda en etkin olarak çalıştığı dönemler olabilir. Bu dönemin sonunda Tanrı'nın büyük bir işi ve bereketi bizi bekliyor olabilir. Ama siz ona tüm yüreğinizle güvenmeye hazır mısınız?
Şaşkındı, çıkar yolu yoktu. Her yerde günahlar diz boyu olmuştu. Nasıl yıkardı kendini günah dolu eller. Gelmeli, günahı yüklenen, halkını kurtaran.